Yüz Türk Edebiyatçısı.
Ömer Seyfettin. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden birkaç yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dada ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi ihtiyar bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlanabilmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan ziyade bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dada ruh eline kaşığı alıp işe başladı mı, tık tık, tık tık, tık tık, tıpkı bir saat gibi.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Seyfettin'in aklımızdan hiç çıkmayan hikayesi kaşağıyla başladık.
Dilimizin Türkçeleşmesi için çok çaba harcayan hikaye ustası Ömer Seyfettin, 1884 yılında Gönen'de doğdu.
Binbaşı Ömer Şevki Bey'le İstanbul'a bir ailenin kızı Fatma Hanım'ın oğludur. İlk öğretimine Gönen'de Ant adlı hikayesinde anlattığı mahalle mektebinde başladı. Babasının tayin edildiği Ayancık'taki Sıbyan Mektebi'ne devam etti bir süre. Babası çok sık yer değiştirdiği için iyi ve düzenli bir eğitim yapamayacağı kaygısıyla 1892'de annesiyle İstanbul'a geldi. Aksaray'da Mektebi Osmaniye'ye yazdırıldı. Ancak babası oğlunun da kendisi gibi asker olmasını istediği için bir süre sonra bu okuldan alarak Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'nin yalnızca subay çocuklarının alındığı sınıfı mahsus şubesine yatılı olarak gönderdi.
Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Edirne Askeri İdadesi'ne gitmeyi tercih etti. Edebiyatı sevmeye başladığı bu okulda Aka Gündüz'le tanışıp arkadaş oldu. Edebiyat akımlarını izlemeye ve küçük şiir denemeleri yapmaya başladı.
Ömer Seyfettin'in askeri idadeyi bitirdiği 1900'de Yad adlı manzumesi yayımlandı, Mecmua-i Edebiye'de. İstanbul'a gidip Harbiye Mektebi'ne girdi.
Ağustos 1903'te mülazım-ı sani rütbesiyle Harbiye'den mezun oldu. Merkezi Selanik'teki 3. Ordu'nun İzmir'de bulunan Redif Fırkası'na gönderildi. Oradan da Kuşadası Redif Taburu'na geçti. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süre kaldığı bu görevde yalnız geçen günlerini edebiyatla uğraşarak geçirdi. Bu sırada yazdığı şiirler Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayınlandı.
İzmir'de Jandarma Zabitan ve Efrat Mektebi'ne din dersi öğretmeni olarak atandı 1907'de. Bu sırada İzmir'de edebi ve kültürel çalışmalarda bulunan Türkçü Necip, Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri ve Baha Tevfik gibi yazarlarla tanışıp dostluk kurdu. Fransızca çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde bir yandan da öyküler yazmaya başladı Ömer Seyfettin.
İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra üsteğmen olarak görevlendirildiği Selanik'te 2 yıl sınır köy ve kasabalarında çete takibi yaptı. Balkan milletleri arasındaki milliyetçilik duygularının nasıl uyanmaya başladığını yakından yaşadı. Gördükleri onda milli duyguların gelişmesinde etkili oldu. Daha sonraları yazacağı hikayelerinin malzemesini bu dönemde topladı Ömer Seyfettin. Sınır boyundaki askerlik göreviyle birlikte yazmayı da sürdürdü. Selanik, Manastır ve İstanbul'da çıkan dergilerde Perviz Takma adıyla şiirler, hikayeler yayımladı. Bu arada da Ali Canip'le mektuplaşıyor, onunla yaşadıkları günlerin edebi sorunlarını tartışıyordu.
Selanik'te Genç Kalemler adı altında çıkan dergi, dilde ve edebiyatta yeni bir hareketin öncüsü olarak Yeni Lisan başlığıyla bir yazı gönderdi Ömer Seyfettin. Derginin 11 Nisan 1911 tarihli sayısında imzasız olarak yayımlanan ve milli edebiyat akımının bildirgesi kabul edilen bu yazı, daha sonraki yıllarda bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Ömer Seyfettin, dilde sadeleşme konusunda açıklamalar yaparken, bu görüşleri doğrultusunda halkın anlayabileceği bir dille yazdığı ve bunun ilk örneklerinden olan Bahar ve Kelebekleri yayımladığı Genç Kalemler dergisinde.
Trablusgarp Savaşı'nın hemen ardından Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya alınan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi'nin 5 ay süren savunmasında esir düşerek 1 yıl kadar Yunanistan'ın Naflion kasabasında kaldı. Bu esnada da boş durmayarak yazdığı öyküleri Ali Canip vasıtasıyla çeşitli dergilerde yayımlandı.
Ömer Seyfettin İstanbul'a dönüşünde yeniden askerlikten ayrıldı. Bir süre yazılarıyla geçinmek arzusu gerçekleşmeyince Kabataş Sultanesi'nde öğretmenliğe başladı 1914 yılında. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi ardından imzalanan Mondros Mütarekesi onu derinden etkiledi. Yine de Ziya Gökalp'in milliyetçi görüşleri doğrultusunda yayın hayatına adım atan yeni mecmuada halkın moralini yükseltmeye yönelik tarihi hikayeler yayımladı.
İlk belirtileri 1917'de yorgunluk ve bezginlik şeklinde başlayan hastalığı, ülkenin içinde bulunduğu bunaltıcı havanın da etkisiyle kısa zamanda ilerledi. İstanbul'un işgali, İttihat ve Terakki Fırkası önde gelenlerinin bir kısmının memleketi terk etmesi, Ömer Seyfettin'i derinden etkiledi. Haydarpaşa Hastanesi'ne yapılan bütün müdahalelere rağmen henüz 36 yaşındayken 6 Mart 1920'de İstanbul'da öldü.
İlk örnekleri 2. Meşrutiyet'ten sonra görülmeye başlanan milli edebiyat akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin, kısa hikaye türünün de Türk edebiyatındaki öncülerinden biridir. Yeni Türk edebiyatında kısa hikaye türünün sevilip yaygınlaşmasını sağlayan eserleri, Cumhuriyet'ten sonraki kuşaklar tarafından da ilgiyle okunmuştur.
Ömer Seyfettin'in edebiyat sevgisinin arkasında, dönemine göre oldukça kültürlü bir kadın olan, çok sevdiği annesi Fatma Hanım vardır. Onu Edirne'deki İdadi'de tanıyan Aka Gündüz, senin nihayetine bir ay kala dersler kesilirdi. Eğlenceler, piyesler terdip ederdik. Herkese kendini sevdirirdi. İçimizde en iyi yazanlardan biriydi demektedir.
Edebiyat dünyasına ilk adımını şiirle atan Ömer Seyfettin, Edebiyat-ı Cedide şairlerinin etkisi altında yazdığı ilk şiirlerini takma adlarla dönemin önde gelen edebiyat dergilerinde yayımlar. Edebiyat zevkinde ve dil anlayışındaki değişimler İzmir döneminden sonra başlar.
İlk Namaz, Sebat, Erkek Mektubu, Çirkin Bir Hakikat ve Ay Sonunda adlı öyküleri Ömer Seyfettin'in üst teğmen rütbesiyle İzmir'de kaldığı 4 yıllık dönemin eserleridir.
Ziya Gökalp'le tanışmadan önce Ali Canip'e gönderdiği mektupta dil konusunda yapmak istediklerini anlatarak çağrıda bulunur. Arapça ve Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanır. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Bunu yalnız başaramam. Geliniz Canip Bey, edebiyatta ve lisanda bir ihtilal vücuda getirelim. Ah büyük fikir, say sebat ister der Ömer Seyfettin.
Genç Kalemler'de yayınlanan Bahar ve Kelebekler adlı hikayesi, edebi alandaki kesin değişmenin ilk önemli örneğidir. Yeni lisanla kaydıyla yayınlanan bu öykü, Ömer Seyfettin'in edebiyat hayatında olduğu kadar Türk hikayeciliğinin gelişme çizgisinde de önemli bir dönemeçtir. Mehmet Kaplan'a göre bu yeni hayat görüşü, Türk kültür ve edebiyatına o zamana kadar hakim olan İran ve Batı taklitçiliğine karşı milli, çağdaş bir dil, edebiyat ve kültür yaratma gayesine yöneliktir.
Pamuk İpliği adlı hikayesiyle edebiyat-ı cedidi anlayışından ayrılan Ömer Seyfettin, Bomba, Primo Türk Çocuğu, Ant ve Aşk Dalgası adlı hikayeleriyle kendi çizgisini yakalar. Ömer Seyfettin'in bu dönemi edebi hayatının en verimli yıllarıdır. İstanbul Devresi adı verilen 1917-20 yıllar arasında ününün doruğuna çıkar. Toplam 150'yi bulan hikayelerinin 100'e yakını bu 3 yıl içinde kaleme alıp yayımlanmıştır.
Osmanlı Devleti'nin sona ermek üzere olduğu bunalımlı günleri, maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçiren Ömer Seyfettin, edebiyatla hangi şartlar altında uğraştığını anı defterine yazdığı satırlarla dile getirir. Evet, İtalyan Muharebesi, Balkan Muharebesi. Ben Yanya Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik, İstanbul'a gelip kendimi toplayacağım zaman annemin ölümü, sonra Cihan Harbi. İşte 4 senedir bu felaketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım. Bu zor dönemde bütün gücünü kullanarak her hafta bir hikaye kaleme alır Ömer Seyfettin.
Milli edebiyat akımının yanı sıra yeni lisan hareketinin öncüsü olarak Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir yere sahip olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalesinde dilde sadelik konusunda şu görüşlere yer verir. Şimdi yeni bir hayata giren Türklere yeni, tabii bir lisan, kendi lisanları lazımdır. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en tabii lisandır. Bu anlayış doğrultusunda yazdığı hikayelerindeki asıl başarısı, her düzeyden okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanmasıdır.
Ömer Seyfettin'in hikayeleri, konuları yönünden çok değişiktir. Konularını sadece İstanbul'dan değil, Balkan şehir ve kasabalarından başlayarak, ülkenin dört bir yanından alan hikayeci, toplumun her kesiminden seçtiği kahramanlarla, dönemine de ayna tutmuştur. Perili Köşk, Sanduka ve Keramet gibi öykülerinde halk arasında yaygın batıl inanışları, bazılarında ise yabancı kültürle yozlaşmış aydınları eleştirir.
Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm, Primo Türk Çocuğu adlı hikayelerinde milli bilinci uyandırmaya çalışır. Diyet, Mermer Tezgah gibi hikayelerinde canlandırmış olduğu tipler, dünyada şeref ve haysiyetten daha kutsal bir değer tanımayan, mert, açık sözlü, gerçek halk kahramanlarıdır.
Ferman, Pembe İncili Kaftan, Topuz adlı hikayelerindeki kahramanlarsa, devlet uğruna her türlü tehlikelerle mücadele eden, gözünü kırpmadan ölüme giden, cesur ve fedakar insanlardır.
Hikayeleri, tarih ezeli bir tekerrürdür. Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Asilzadeler, Bomba, İlk Düşen Ak, Dalga ve Nokta adlarını taşır. Romanları Ashab-ı Kehfimiz, Harem, Efruz Bey'dir. Fıkra, makale, sohbet ve şiir de yazan Ömer Seyfettin'in diğer kitaplarından bazıları ise sanat ve edebiyat yazıları, Olup Bitenler, Türk Masalları adı altında yayınlanmıştır.
Sizlere Ömer Seyfettin'i tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.